Ayrım 36.
O kadar mahzun olmama rağmen hafifçe gülmekten kendimi alamadım. Bu adamcağızı gülünç mevkide bırakmaya hakkım olmadığını düşündüm. Kırmızı kravatını çıkarıp atarak yerine başka bir boyun bağı taktım. Hayrullah Bey gülüyor. Aferin kızcağız. Sen amma iyi ev kadını olacaksın. Gördün mü? Genç karısı olmanın faziletlerini diyordu. Misafirler dağılmıştı. Yemek odasının penceresi yanında karşı karşıya oturduk. Hayrullah Bey, küçük dedi. Niye bu kadar geç kaldım biliyor musun? Bir ziyaret ifa ettim. Munise'nin mezarına birkaç çiçek ile bir parça senin gelin tellerinden götürüp bıraktım. Fakir, senin yanında cesaret edemezdi. Fakat yalnız kaldığımız vakit dilinden düşürmezdi. Ablam gelin olup tel taktığı vakit ben de tel takacağım derdi. Bir çarenin kanarya gibi sarı başına teli ben takacaktım ama olmadı. Doktor bunları söylerken kendimi tutamadım. Başımı pencereye çevirerek bu mahzun sonbahar akşamının sisleri gibi görünmeyen kirpiklerimde kuruyan gizli yaşlarla uzun uzun ağladım. Gecenin ilk saatlerini her akşamki gibi aşağı yemek odasında geçirdik. Hayrullah Bey gözlüğünü takmış, ruzunun kalın cildini dizlerinin üstüne koyarak köşeye oturmuştu. Gelin hanım, yeni güveyin kitap okuması caiz olmaz ama kusura bakmazsın. Korkma, geceler uzun. Yeni geline aşk destanları okumaya da vakit bulurum dedi. Kenarını işlemekle uğraştığım mendilin üstüne başımı daha ziyade eğdim. Ah bu ihtiyar doktor, onu ne kadar sevmiştim. Şimdi ne kadar nefret ediyordum. Demek acıdan, mihnetten bunaldığım vakit başımı omzuna koydukça o, bu beyaz kirpikli masum mavi gözler demek bana bir kadın bir zevce gözüyle bakmaya tahammül ediyordu. Saat 11'i çalıncaya kadar bu acı düşünceler içinde bunaldım. Nihayet doktor kitabını masanın üstüne bırakarak gerindi, esnedi. Ey gelin hanım, yatak vakti geldi. Haydi bakalım diye ayağa kalktı. Ellerimden iğnem, yumaklar dökülerek ayağa kalktım. Masanın üstünde duran şamdanı aldım. Camı kapamak bahanesiyle pencereye yaklaştım. Uzun uzun karanlığa baktım. İçimden öyle geliyordu ki usulcacık bu odadan kaçayım, karanlık yollara düşeyim. Doktor, gelin hanım, sen fazla daldın. Haydi bakalım doğru yukarıya. Ben onbaşıya bir şey söyleyip geliyorum dedi. İhtiyar sütlüne ile bir komşu kadın elbisemi değiştirdiler. Tekrar şamdanı elime vererek beni kocamın odasına götürdüler. Hayrullah Bey daha aşağıdaydı. Bir dolabın kenarında ayakta duruyor, göğsümü soğuktan muhafaza eder gibi kollarımı kavuşturuyordum. O kadar titriyordum ki şamdan sallanıyor, ara sıra saçlarımın ucunu yakıyordu. Nihayet merdivenlerde sofada bir ayak sesi. Hayrullah Bey bir şarkı mırıldanarak ceketini çıkararak içeriye girdi. Beni görünce şaşırmış gibi. Kız sen daha yatmadın mı dedi. Cevap vermek için ağzımı açtım. Fakat dişlerim birbirine çarptı. O yanıma yaklaşmıştı. Hayretle yüzüme bakıyordu. Kız bu ne hal? Sen benim odamda ne arıyorsun? Birdenbire gür bir kahkaha odayı sarstı. Kız sen sakın buraya. Sözünü bitiremiyor, gülmekten tıkanıyordu. Ellerini dizlerine vurup şakırdatarak, parmaklarını toplayıp ağzına götürerek, demek sen buraya, vay aşifte vay, sahiden karı kaca olduk diye ha, tuh utanmaz arlanmaz, Allah cezanı versin, insan babası yerindeki adama. O da etrafımda fırıl fırıl dönüyor, tavanlar başıma yıkılıyordu. O parmağını ısırıp utancından adeta kızararak, vay fesat yürekli aşifte vay, kız böyle gecelik gömleğiyle odama gelmeye utanmadın mı? Bu dakikada kendimi görmek isterdim. Kim bilir kaç çeşit renge girmiştim. Doktor bey, vallahi ne bileyim öyle söylediler. Haydi onlar o haltı yedi. Ya sen? Dünyada her şey aklıma gelirdi. Bu yaştan sonra namus ve iffetime böyle bir yüzsüz kızın tecavüz edeceğini zannetmezdim. Ah ya Rabbi ne işkence. Yerlere giriyor, kanatacak gibi dudaklarımı ısırıyordum. Ben kımıldadıkça o yalandan şirretlik ediyor, pencereye doğru kaçıp fanila gömleğinin yakasıyla boynunu saklayarak, kız Üstüme gelme, korkuyorum. Vallahi pencereyi açar, yetişin dostlar bu yaştan sonra bana diye ötesini dinleyemeden kapıdan kaçıyordum. Fakat bilmem ne oldu, birdenbire döndüm. Kalbimin o daima itaat edilmek lazım gelen hareketlerinden biriyle "Babam, benim babam" diye feryat ettim. Ağlayarak kendimi kollarına attım. O da kollarını açmıştı. Aynı derin kalp feryadıyla "Kızım, çocuğum" dedi. O dakikada alnımda titreyen baba öpücüğünün lezzetini ölünceye kadar unutmayacağım. Odama girdiğim zaman hem ağlıyor hem gülüyordum. O kadar gürültü ediyordum ki doktor yanımdaki odanın duvarını vurdu. "Kız, evi yıkacaksın. O ne gürültü? Fesatçı komşular kabahati bana bulurlar. Bunak sabaha kadar geline bağırttı derler ha" diye seslendi. Ma mafi kendi de benden az gürültü etmiyordu. Odasında dolaşıyor. "Bu ahir zamanın kızlarından ırzımız iffetimiz sana emanet ya Rabbi" diye şirret şirret bağırıyordu. O gece 10 defa o odasında, ben odamda uyanık, duvarlara vurarak, horoz, kuş, kurbağa taklitleri yaparak birbirimizi uyutmadık. İşte gelin olduğum gecenin hikayesi. Doktorcuğum o kadar temiz hisli, temiz yürekli bir adam ki bana evlenmemizin bir sözden ibaret olduğunu söylemeyi bile lüzumsuz görmüştü. Ben ona nispet ne kadar koket ruhluymuşum ya Rabbi. Ulvi arkadaşlığımızda o erkekliğini unutmuştu. Fakat ben kadınlığımı unutmamıştım. Erkeklerin büyük kısmı çok fena, çok zalim. Bu muhakkak. Kadınların hepsi iyi, hepsi mazlum. Bu da muhakkak. Fakat erkeklerin sade kalbiyle ve dinamiğiyle yaşayan pek az kısmı var ki onlardaki gönül temizliğini her kadında bulmak mümkün değil. Feride o gece sabaha doğru uyuyabilmişti. Akşamınkinden daha kırgın ve yorgun bir halde uyandığı vakit güneşin hayli yükselmiş, saatin 11'i geçmiş olduğunu gördü. Mektebe geç kalan çocuklar gibi hafif bir telaş çığlığı ile kendini yataktan attı. Müjgan sofrada bir işle meşguldü. Feride dargın bir sesle, "Aferin sana Müjgan" dedi. "Yola çıkacağım gün niye beni böyle geç bıraktırdın?" Müjgan her günkü soğukkanlı ile cevap verdi. "Birkaç defa odana geldim. O kadar yorgun uyuyordun ki kıyamadım. Korktuğun kadar geç değil. Hem galiba vapur biraz şüpheliymiş. Marmara'da fırtına var. Ne olursa olsun artık gideceğim." Ben de babama söyledim. "Senin işinle meşgul olmak için limana indi. Hazır olsun, vapur gelirse ya araba gönderirim ya kendim gelir alırım" dedi. Feride bu ayrılık gününü böyle düşünmemişti. Müjgan'ın çocukla meşgul olduğunu, teyzelerinin her günkü gibi konuştuğunu, güldüğünü gördükçe mahzun oluyor, kendine bu kadar az ehemmiyet vermeleri kalbini kırıyordu. Kamuran da görünürlerde yoktu. Müjgan söz arasında gizlice, "Feride, sana bir iyilik ettim. Kamuran'ı evden uzaklaştırmaya muvaffak oldum. Seni fazla muzdarip etmemek için bu fedakarlığa razı oldu. Şimdi hiç gelmeyecek mi? Galiba iskelede seninle vedaya gelecek. Tabii memnun oldun." Gözleri dalgın, hafifçe dudakları titreyerek düşünüyor, parmağıyla şakağının ağrıyan bir noktasına bastırıyordu. "Tabii, teşekkür ederim. İyi ettin" dedi. Müjgan'a bir sürü kırık, manasız kelimelerle teşekkür ederken, sevgili çocukluk arkadaşının da gönlünde müebbeden öldüğünü, bir daha onunla barışmayacağını hissediyordu. Öğle yemeğine oturacakları vakit komşu bağların birinden haber geldi. Şehirde kışlık evlerine inmeye hazırlanan belediye reisleri hem bağ komşularına hem Feride'ye son bir ayrılık ziyafeti vermek istemişlerdi. Feride, "Nasıl olur? Beni almaya gelecekler" diyordu. Teyzeler, "Ayıp olacak Feride, 5 dakikalık yer. Zaten senin ne hazırlığın var ki? Çarşafını şimdiden giyersin" dediler. Kendisine evvela bir hasta kedi kadar ehemmiyet vermeyen teyzelerin bu yarı annelerin yüzüne bakmamak için başını önüne eğdirdi. "Peki olsun" dedi. Saat 3'e gelmişti. Yaprakları sararmış bir çardağın yanından yolu gözleyen Feride Müjgan'a, "Bir araba geliyor Müjgan, Zannederim benim için dedi. Fakat tam bu dakikada sahildeki bir ağaçlığın az ötesinden birdenbire bir vapur görünmüştü. Feride yüreği ağzına gelerek geliyor diye haykırdı. Bağa bir telaş düştü. Yeldirmeleri getirmek için ahretli kızlar koşuyorlardı. Feride teyzelerine ben daha evvel gideyim, siz yetişirsiniz dedi. Müjgan'la beraber bağların arkasındaki kestirme bir yoldan koşmaya başladılar. Çitlerden atlıyor, bahçelerin içinden geçiyorlardı. Bahçe kapısının önünde ahçıya tesadüf ettiler. İhtiyar kadın, küçük hanımlar, ben de size geliyordum. Beyler arabayla geldiler, sizi istiyorlar dedi. Aziz Bey ile Kamran onları ikinci katın sofasında karşıladılar. Aziz Bey eliyle odayı göstererek, İki münasebetsiz misafir geldi, gürültü etmeyin dedi. Sonra Feride'yi süzerek, bu ne hal küçük hanım, kanter içinde kalmışsın dedi. Sonra gülerek ona yaklaştı. Çenesinden tutup gözlerine bakarak, vapur geliyor ama sana hayrı yok, kocan razı olmuyor. Feride süratle geri çekilerek şaşkın şaşkın, enişte ne diyorsun dedi. Kocan o kızım, ben karışmam. Feride hafif bir feryatla ellerini yüzüne kapadı. Düşecekti fakat bir el bileklerinden tuttu. Gözlerini tekrar açtı. Kamrandı. Aziz Bey heyecanlı bir kahkahayla, ha şöyle, nihayet kafese girdin mi çalı kuşu? Haydi bakalım, çırpın bakalım çırpın. Bak artık para eder mi? Feride yüzünü kapamak istiyor fakat bileklerini Kamran'dan kurtaramıyor. Başını sallamak için kıvranıyor. Onun göğsünden, omuzundan başka bir yer bulamıyordu. Aziz Bey aynı heyecanlı bir kahkahayla, etrafındakiler sana tuzak kurdu çalı kuşu. Bu Müjgan hainin esrarını sattı. Allah gani gani rahmet eylesin. Merhum senin defterini Kamran'a göndermiş. Ben onu aldığım gibi kadıya gittim. Kaleminden çıkmış bazı parçaları gösterdim. Kadı geniş kafalı adam. Hemen nikahı kıyıverdi. Anlıyor musun çalı kuşu? Bu adam artık kocan. Seni bir daha da bırakacağa benzemiyor. Feride o kadar kızarmıştı ki yüzünün rengi ela gözlerine vuruyor. Göz bebeklerinin içinde kızıl yıldızlar titreşiyordu. Haydi çalı kuşu, nazlanma artık. Görüyoruz ki saadetten bayılıyorsun. Fena etmedin enişte. Ben de bunu istiyorum dedi. Aziz Bey yarı zorla ona bu sözleri tekrar ettirdi. Sonra oda kapısını açarak muzaffer bir kahkahayla, şeriat vekilliğine sahibim efendim, çalı kuşu, pardon, Feride Hanım'ın namına işte şu Kamran Bey'i evlendiriyorum. Duayı edin, biz amini burada deriz dedi. Sonra Feride'ye, nasıl çalı kuşu, parmak kadar yumurcak bizi senelerce oynatırsın ha? Gördün mü kaç türlü hile yaptım sana? Bahçeden çocuk sesleri geliyordu. Aziz Bey, şimdi tebrikler, el öpmeler uzun sürer. Hepsi kalsın. Kendi elimle müthiş bir düğün sofrası hazırlayacağım. Haydi oğlum, bizim gevezeliklerimizden size fayda yok. Elbet konuşacaklarınız vardır. Şu dar arka merdivenden karını kaçır. Ta uzağa, istediğin yere kadar, sonra beraber dönersiniz. Kamran, Feride'yi hemen kollarında uçurarak merdiven kapısına koşarken Müjgan arkalarından yetişti. İki arkadaş ağlaşa ağlaşa öpüştüler. Gözlerinden yaş geldiğini göstermemek için gürültüyle burnunu silen Aziz Bey bir hatip edasıyla kolunu salladı. Ey benim kirazımı çalan çalı kuşu! Onu başkalarına çaldıracağın saat çaldı gibime geliyor. Ver onu bana bakayım da hesabımız kesilsin dedi. Hala ellerini Kamran'dan kurtaramayan genç kızı havaya kaldırıp öptükten sonra tekrar Kamran'ın kollarını attı. Bu gece seni deniz fırtınasından kurtardık. Fakat yanındaki sarı fırtına bana daha müthiş görünüyor. Allah yardımcın olsun çalı kuşu dedi. Dar merdivende yuvarlanır gibi uçar gibi iniyorlardı. Kamran kolunu Feride'nin belinden geçirmiş, genç kızı nefes aldırmayacak gibi sıkıyor, avuçlarının içinde parmaklarını incitiyordu. Merdivenin bir yerine Feride'nin eteği takıldı. Nefes nefese bir dakika durdular. Genç kız eteğini kurtarmaya çalışırken Kamran kesik kesik, Feride sen benim olasın, inanamıyorum, benim olduğuna kalbimi inandırmak için senin ağırlığını duymaya ihtiyacım var dedi. Dudaklarında kesik, tutuk nefesler, vücudunda derin ürpermelerle çırpınan Feride'yi zorla küçük bir çocuk gibi kucağına aldı. Yüzü onun bozulmuş çarşafından uçan saçları içinde ağırlığıyla kuvveti artmış, hareketleriyle kanı tutuşmuş merdivenlere inmeye başladı. Genç kız vücudunda bir uçurma yuvarlananların ılık titreşiyle kendini bırakıyor, hem gülüyor hem ağlıyordu. Kapının yanındaki küçük taşlıkta yalvarmaya başladı. Halime bak Kamuran, bu halle nasıl dışarı gideriz? Müsaade et, bir dakika odama çıkayım, üstümü değiştireyim, şimdi gelirim. Kamuran onun bileklerini bırakmıyor. İmkan yok Feride, o bir defa oldu. Seni bir kere ele geçirdikten sonra tekrar bırakmam diye gülüyordu. Genç kız artık uğraşmaya takatı kalmamış gibi başını Kamuran'ın göğsüne koydu. Yüzünü saklayarak utana utana itiraf etti. Gittiğime benim de pişman olmadığımı mı zannediyorsun? Kamuran onun yüzünü göremiyor, yalnız çenesini, dudaklarını okşayan, seven parmaklarına sıcak gözyaşı damlalarının düştüğünü duyuyordu. Yolda onlar hemen hemen kucak kucağa yürüyorlardı. Karşıdan iki balıkçının geldiğini görerek ayrıldılar. Hemen hiç konuşmuyorlardı. Yan yana yürümek saadeti onları sarhoş ediyordu. 10 sene evvel Feride'yi burada ilk gördüğü bağ yoluna geldikleri vakit Kamuran onu hafifçe omuzlarından tuttu. Sen burasını belki hatırlamazsın Feride dedi. Genç kız yolun derinliklerine dikkatle bakarak gülümsüyordu. Bu bakışta manalar var demek hatırlıyorsun. Feride hafifçe içini çekti. Bir eski hülyaya gülümser gibi derin, dalgın bir nazarla Kamuran'ın yüzüne baktı. O dakikada ne kadar sevinmiştim, unutur muyum hiç dedi. Genç adam bu başın çevrilmemesi, bu gözlerin gözlerinden ayrılmaması için onu çenesinden tuttu. Ağır, derin bir sesle, Feride dedi. Bizim bütün sergüzeşlerimiz burada başlıyor. Beni dinle, öyle görüyorum ki bu gözler artık beni anlayabilecek kadar ızdırap çekmiş ve düşünmüş. Seni sevmeye başladığım vakit gülmeden, eğlenmekten başka bir şey düşünmeyen, hafif, yaramaz bir kız çocuğu, ışık gibi, ses gibi elde durmasına imkan olmayan bir çalı kuşuydun. Sana karşı derin bir zaafım vardı. Her sabah uyandığım vakit aşkımı kalbimde biraz daha büyümüş buluyordum. Bu derin zaaf beni hem utandırıyor hem korkutuyordu. Zaman zaman öyle bakışların, öyle sözlerin vardı ki kalbimi derin ümitlerle çırpındırıyordu. Fakat sen çabuk değişiyordun. Bu gülen, eğlenen çocuk gözlerinin içinde uyanan nazik, hassas genç kız ruhunun görünmesiyle kaybolması bir oluyordu. Bir çocuk beni mümkün değil anlamayacak, hayatımı kıracak diyordum. Hayatını, gönlünü bu kadar derin bir vefa ile bana vakfedeceğini ümit edemiyordum. Sen belki beni görünce uçan rengini, titremeye başlayan bu güzel dudaklarını saklamak için benden kaçıyordun. Ben bunu bir çalı kuşu hafifliği sanarak kendimi yiyip bitiriyordum. Söyle bana Feride, bu kadar derin bir vefayı, bu kadar ince bir ruhu, bu küçük çalı kuşu göğsünün neresinde saklamıştın? Kamuran bir dakika sustu. Sonra beyaz nazik şakaklarında ince ter damlalarıyla başını eğerek daha yavaş sesle devam etti. Derdim bu kadarla da kalmıyordu Feride. Seni kendi kendimden, hayatımdan, muhtelif saadetlerini birbirinden kıskanıyordum. Dünyada zamanla yıpranmayan, kuvvetini kaybetmeyen hiçbir his yok. Ya bir zaman sonra Feride'yi bu kadar sevmezsem, ya bu leziz, nadide tahassürü kaybedersem diyordum. O vakit yan yana bitmesinden korkulan ışıkları nasıl söndürürlerse ben de öyle yapıyor, hayalini gözlerimden uzaklaştırmaya çalışıyordum. Dağlarda ismini bilmediğim bir ot yetişir. Feride, insan onu daima koklarsa bir zaman sonra kokusunu daha az duymaya başlar. Bunun ilacı bir zaman kendini ondan mahrum etmektir. Hatta bazen sırf o eski güzel kokuyu yeniden bulmak hırsıyla herhangi bir kokuyu, mesela bir manasız sarı çiçeği yüzüne yaklaştırır. Bu ot güzel kokusu için bazen mihnete de uğrar. İnsanlar onu parmaklarının arasında örseler, hırpalar. Feride, seni bu ızdıraptan derinleşmiş gözlerin, mahzun düşüncelerden yorulmuş güzel yüzünle ben bu hırpalandıkça kokusu artan çiçeklere benzetiyorum. Beni anlıyorsun değil mi? Çünkü artık gözlerin gülmüyor. Benim bu manasız gibi görünen sözlerimle eğlenmiyorsun. Feride uyumaya hazırlanan bir çocuk gibi kirpiklerinde yaş damlaları titreyen gözlerini kapıyordu. Bu heyecanlı yorgunluklardan öyle bitap düşmüştü ki dizleri kesiliyor, vücudunun bütün ağırlığını Kamran'ın kollarına bırakıyordu. Bir rüya içinde hemen hemen yalnız dudaklarının hareketiyle "Görüyorsun artık, çalı kuşu müebbeden öldü," dedi. Genç adam başını daha ziyade yaklaştırdı. Aynı hafif ses, "Ziyanı yok. Ben çalı kuşunun bütün aşkını bir başkasına, Gülbe Şeker'e verdim," dedi. Kamran kollarında gittikçe ağırlaşan bu bitap genç vücudun birdenbire canlandığını, bir hayal titreyişiyle kıvrandığını hissetti. "Kamran, onu söyleme, yalvarırım sana." Hala Kamran'ın göğsünde duran başını biraz arkaya atmış, yüzünü ona çevirmişti. Kesik donuk nefesleriyle titreyen gerdanının damarları morarıyor, yüzünde gözlerinde kızıltılar uçuyordu. Kamran haris bir inatla tekrar etti. Feride bütün vücudu titreyerek ayaklarının ucunda yükseldi, genç adamı omuzlarından çekti. Vücudunun bütün kanı dudaklarında toplanmış boynunu uzattı. Bir dakika sonra ayrılmışlardı. Feride uzun bir susuzluktan sonra berrak bir dereden kana kana su içen bir kuş gibi canlanıyor, ayağını yere vurup yüzünü göstermemek için bir yandan bir yana çevirerek, "Ne ayıp, ya Rabbi ne ayıp, sen sebep oldun, vallahi sen sebep oldun," diye hırçınlaşıyordu. Yanlarındaki ağacın dalında bir çalı kuşu ötüyordu. Kitabın sonu.